أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 248. hadis اتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم Cimrilikten sakının, zira o sizden öncekileri helak etmiştir. Anlaşılan o ki kıyamete kadar da her cimri, cimri ise helak olmuştur. Yazık! Allah Müslümanlardan istemediğini peygamberiyle beyan ediyor, cimrilikten sakınmak zorundayız. Ama zaman zaman karıştırılan bir konu gibi sanki israf ve masrafçı olmakla, yani har vurup harman savurmakla cimri olmak arasında bir çizgi sanki net değil gibi geliyor insanlar arasında. Bilmiyorum, siz de kendi harcamalarınızda böyle düşünür müsünüz? Galiba harcamaya ama daha önce kazanmaya Allah'ın hayata hakimiyeti konusunda vahiy ile bilgilenmemiş insanların elbette bu konuda net çizgileri olmayacaktır. Hatta aleyhissalatü vesselam diyor ki, cömertin ikramı şifa, cimrininki ise beladır, sıkıntıdır, hastalıktır, derttir. Öyleyse cimrilik istenmeyen bir vasıf, tersine cömertlik istenen bir özelliktir. Buna göre insanlar İslam'a yeniden müracaat etseler, yani belki zaman zaman aynısını tekrar zorunluluğu hissediyorum ama gerçi bilirsiniz yani laf aramızda anlamına değil, ben sizin kardeşiniz olarak siz beni tanırsınız. Ben öyle din nedir, iman nedir, enine boyuna derinliğine bilen bir kişi değilim. Benim bildiğim bu dini az biliyoruz, öğrenmek zorundayız konusudur ve ben dikkat ederseniz zaten onu ayan beyan söylüyorum. Bu dini bilmek zorundayız. Ben ve siz, yani sizin parçanız olan ben ve beraber biz. Öyleyse şöyle yapsak. Cimrilik nedir acaba? Kimler cimridir? Bunlar helak olurlarmış gerçeğinden hareketle. Şöyle yeniden baştan sona Kur'an'ı bir kere daha okusak. Ama ben günde yarım sayfa, bazen haftada bir gün okuyarak 10 yılda zor bitireceğime inanıyorum. 10 yıl ben cimri mi davranacağım diyenlere sussam mı? Ne desem acaba? Siz ne dersiniz? Hadi onlara cevabı siz verin isterseniz. Şöyle yapalım. Yeniden ben yine benim programıma dönüyorum. 3 gün ile 10 gün arasında Kur'an-ı Kerim'in mealen baştan sona okunması gerekecek. Hele de özellikle böyle durumlarda. Ama ben yıllardır okuyorum. Hatta ben bir düzene koymuşum ki bütün hadis kitaplarıyla birlikte okuduktan sonra şimdi günde 20 sayfa meal ve günde 100 hadis okuyorum. Tamam, seninki güzel. Sen zaten yıllardır okumuş ve şimdi hani hayatının böyle düzene girmiş bir okuma şekli olarak da bunu kendine benimsemiş bir kural eylemişsin. Ona lafım yok. Ama böyle özel dertlerimizde, helakten kurtulma programlarımızda ne yapsak acaba, nasıl Allah'ı razı etsek diye bir problemimiz vardı, onu çözeceksek şöyle en az 3 günde, en fazla da 10 günde bir meal bitirelim. Onun arkasından bir aya tamamlayacak biçimde bir 10 bin hadis okuyalım. Ve her bir birimde özellikle soralım okuduğumuz ayetler ve hadislere, ya Rabbi ve ya Resulallah, yani ben cimri olmaktan korkuyorum, cimri olursam helak olacağımı öğrendim, acaba ne yapsam kurtulurum diye bir daha yeni baştan okuyalım, cimriliği öğrenip ondan vazgeçelim. Mesela okuyunca rastlayacağımız hadislerden birini ben şimdi hatırladım. Sofrada yemek yiyorsunuz. Aman Allah'ım, nasıl konuşacağımı da şaşırdım. Sofra denilince insanlar neler hatırlıyorlar? Hani sofra diye bir lokanta vardı, restoranttı, işte orada mı? Öyle değil. Ya siz sofra denilince dört köşe mi, biraz uzunca mı, ama dört kişilik ya da sekiz kişilik bir yemek masası mı anladınız? Onu söylemek istemedim. Ağzımdan öyle çıkmış bulundu çaresiz. Çünkü mesela Maide suresinde de Maide'nin bir sofra manasına geldiğini bilirsiniz herhalde. Ben zorunluluk o kelimeden başkasını bilmediğim için kullandım. Ama bizim sofralarımız yuvarlak ve 12 kişilik mi diyorsunuz? Ya da siz sofrayı ağzınıza doğru şöyle 20-30-40 santim kadar yukarıya kaldırarak yeme adetinde misiniz? Ya da bağdaş kurup oturmak zorunuza gidiyor da karnınızı boşa çıkaracak biçimde iskemlelere, sandalyelere mi oturuyorsunuz? Ben sofra adabı konusunda söz söylemeye çekindim derken bunlar hatırladım da ondan. Siz yine bir sofra hatırlayın. Hadi sizin bildiğiniz sofra olsun. Orada ekmek de kullanıyordunuz ya hala eski adet olarak. Yani ne demek istediğimi anladınız. Ekmek kullanmayacak mısınız sofralarda? Çünkü tabii canım o kadar yiyecek içecekleri icat edip bir çeşit numarayla sizin sofranızı aktaran insanlar, onları siz tüketmezseniz, ekmekle doyarsanız onları kime arz edecekler, kime teşhir edecekler, sonunda kime pazarlayacaklar? Hesapları alt üst olacak tabii onların. Ama öyle değil. Fakat siz yani sofranızda ekmek adetini henüz kaybetmeyen insanlarsınız. Şöyle bölerken, parçalarken ağzınıza götüreceğinizde ya da tam işte o esnada dökülen bir parça, bir ekmek kırıntısını orada bırakmamanız da israftan kaçmak anlamına, yani cimri olmamak anlamına bir harekettir. Nasıl oldu öyle? Yani bir ekmek kırıntısı, şöyle tırnak kadar ya da parmağın yarısının yarısının yarısı kadar bir parça, siz onu orada bırakırsanız, hele onun peşine düşünce size cimri derlerse ya, veya tabakta kalan son yemek kırıntılarını veya kalıntılarını, hangi kelime size hoşsa, siz onu şöyle ekmeğinizle veya parmağınızla toparlayıp yalayıp yutmaya başladınız, birileri size yan yan ya da dik dik bakmaya çalıştı, ne dersiniz, ne söylersiniz? Acaba size cimri mi dediler, desinler? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki, yemekte bereketin hangi parçada olduğunu bilmezsiniz. O tür dökülenleri de alın, o tür saçılanları da yiyin, böylece bereketi kaybetmeyin diyordu. Öyleyse biz aleyhissalatü vesselam'dan öğreneceğimiz bir cömertlik ve cimrilik makamında olacağız. Peygamberin uyguladığı, izin verdiği, söz söylediği, yol gösterdiği biçimde cimrilikten cidden sakınmak zorundayız. Galiba genel hatlarıyla anladığım kadarıyla cimri insan, İslam'ın harca dediği yere harcamayı bilemeyen ya da İslam'ın kullan dediğini kullanamayan, İslam'ın olsun, o senin hayatında bulunsun dediği şeylerin bulunmasına razı olamayan insandır. Bunun tarihte değişik örnekleri yaşanmıştır. Bugün bir başka çeşidini yaşayabilirsiniz. Adam kendisi için, ailesi için, çoluk çocuğu için, konu komşusu için harcamak zorunda olduğunu eğer bilmez de harcayamıyorsa, ama ben tutumlu olmak zorundayım da ondan diyorsa, bu adam sadece cimridir. Yani bir meal bile yoksa evinde, bir Riyaz Salihin bile taşımıyorsa, kitaplığı yoksa, bu anlamda sadece birilerinin öyle avantadan verdiği kitaplarla kitaplık oluşturmaya çalışıyorsa, bu adam bilmiyorum ama cimri bile değildir. Yani hesabını bilmez bir insandır. 249. İttekun nara velev bişikki temratin. Yarım hurma vererek de olsa ateşten korununuz. Böyle diyor aleyhissalatü vesselam diye inandım ve söylüyorum. Yani bunu peygamberimiz söylüyor. Allah Allah, nereden anladı ki? O bir beşerdi, o bir insandı, o yarını bilmezdi. Yarım hurmanın ateşten kuruyacağını nasıl anladı acaba? Çünkü yarım hurma. Bir seferinde, böyle bir ders ortamında, ayet ve hadislerin eğitimi adına beraber olduğumuz kardeşlerime, arkadaşlarıma, ben bu hadisi anlatmaya başlamıştım. Galiba ortamın heyecanı, şöyle yarım hurmanın ne sağladığı üzerinde durmayı az uzatmışım galiba. Yani söyleyin, yarım hurma ne yapar? Karın mı doyurur? Yoksa hani diş çektirmiştiniz, bir iki tane eksikti, onların boşluğuna koysanız bile bir işe yaramaz filan diye, biraz da mübalağalı bir anlatımla işi sürdürünce, birisi dayanamayıp müdahale etti. Hoca uzatma dedi, yarım hurma insanı ateşten korur, başka bir şey yapmaz ki. Evet, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize böyle bir gerçeği haber veriyor. Kabul edenler için bir özel uyarıdır, kabul etmeyenler bildiklerini yapsınlar. Hayır, insanı ateşten koruyanın ne olduğunu, ateşin ne olduğunu, koruma yollarının ne olduğunu Allah anlatmalıdır kitabında. Böyle bir konu ayette olmayacağına veya rastlamadığımıza ya da bulamadığımıza göre böyle bir konunun aslı astarı yoktur deme imkanına sahip olanlara sözüm yok. Onlar konuyu yeniden bir kere daha muhakeme ve muhasebe etsinler. Ama tekrar ediyorum, aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben dediğine inanıyorum, başka bir ulaşım imkanı yoktur çünkü yarım hurma vererek de olsa ateşten korununuz. Ateş, cehennem ateşi. Elbette hiçbir Müslüman ateşi istemez. Ondan korunma yollarından biri de yarım hurmaymış. Aa, olur mu? Bu mantık neyin nesi? Hiç evrensel planda bir peygamber ağzından çıkar mı bu iş deyin? Söyleyin. Dinleyen bulursunuz deyin. Çünkü siz yarım hurma denilince ne anladınız? Adamın tonlarla hurması var. Yani dönümlerle, yani kilometre kareler tutacak kadar hurma bahçeleri var. Sayılarını bilmediği kadar hurma ağaçları var. Onlardan kamyonlarla, tırlarla, çuvallarla, yani alabildiğine düşünülebilenin ötesinde hurmalar elde ediyor ve bu adam bir tek hurmanın yarısını bir garibe verecek ve o bununla cehennem ateşinden kurtulacak, öyle mi? Sen öyle düşün. Yerine göre evet ve fakat öyle tahsis etmeye ne anlam var? Neden o kadar çok hurması olan bir adamın yarım hurma vereceğini düşündünüz? Peki ya oldu olacağı tümü tamamı bir hurması olan bir adam tutmuş onun da yarısını vermişse? Yani 10 kilo hurması olanın 5 kilo vermesi gibi, 10 ton hurması olanın yarısını vermesi gibi düşünseniz ya, o zaman konu daha aydınlık olmaz mı lütfen? Evet, insanlar kendi düşünce dünyalarında rahat ve huzur içinde kalpleri mutmain yaşarken, kendilerine peygamber bak böyle dedi denilince, o dünyada yerini bulamayan sözler için olmaz öyle, bu anlamsızdır, bu söylenmez, olur mu böyle şey deyiveriyorlar. Evet, eğer dünya onların dünyasıysa ve sadece o kadarsa dünya, o hadis yoktur, peygamber öyle söylemez. Zaten o dünyada peygamber de yoktur ve konuşmamıştır bana kalırsa. Yani peygamber öyle bir dünyada ne işi var ki yaşasın? Çünkü düşünün böyle söyleyenleri, nasıl yaşadıklarını şöyle bir kere daha gözünüzün önüne getirin. Zaten hayatlarında ayetlerin uygulandığını göremezsiniz ki, sizin o söylediğiniz, o adamın hayatına koymaya çalıştığınız hadislerin uygulandığına ihtimal versin. Onun için bu tür ihtilaflı konulardan sarf-ı nazar ederek tekrar ben hadisi yeniden okuyorum. İttakun nar. Sakına dikkat edin, ateşe düşmekten sakının ve korunun. İttakun nar. Cehennem ateşi var, bakın gidişatınız ona doğru olmasın. Dikkat edin, korunun. İttakun nar. Bakın böyle giderseniz cenneti kaybedersiniz, cehenneme yuvarlanırsınız, gelin vazgeçin, korunun, dikkat edin. Ama neyle mi, nasıl mı becereceksiniz, imkanınız yok mu zannediyorsunuz? Öyle değil. Velev bişikki temra. Bir hurmanın yarısı, işte onu infak ederek, onu bir başka Müslüman kardeşinizle veya birisiyle paylaşarak, böyle bile olsa kendinizi ateşten korumaya çalışın. Hatta öyle ameller vardır ki serapa samimiyettir, ciddiyettir, lekesiz bir imanın gereğidir. İşte bundan dolayı yapılmış bir yarım hurma infakı, ikramı, tonlarca yapılan ikramlardan daha büyük sevap kaynağıdır. Ya da öyle durumlar vardır ki insanın yapıp ettiği bütün amellerin yarın mizanda değerlendirildiği gün hepsi başa baş isyanlarla itaatler neredeyse birbirine denk olduğu bir dönemde birisine verilen, ikram edilen bir yarım hurma, hatta kardeş kavgasını önleyen bir yarım hurma ya da birisinin canı çektiği bir dönemde verilen, ikram edilen yarım hurma mizana konulunca güzellikleri, iyilikleri, sevapları, itaatleri artıracak ve böylece kişi cehennemden korunacaktır. 250. İttaku davetel mazlumi fe inneha tuhmelu alel gamami yekulullahu teala ve izzeti ve celali leensurannake velev ba'de hinin. Mazlumun ahından sakın. Mazlumun bedduasından sakının. Zira o, bulutlara yüklenip derhal yerine ulaştırılır. Allahu Teala mazluma, izzetim ve celalim hakkı için hemen olmasa da sana mutlaka yardım edeceğim der. Bir süre sonra da olsa, senin istediğin anda hemen gerçekleşmese de kesinlikle mutlaka sana yardım edeceğim der. Mazlum duruma düşmekten Allah'a sığınalım önce. Ama birisini mazlum duruma düşürmekten hepten Allah'a sığınalım. Yani biz birisine zulmettik de bizden dolayı birisi mazlumsa, işte onun ahından, işte onun bedduasından Allah'a sığınalım. O durumda olmaktan Allah'a sığınalım ve korunalım. Mazlum. Gerçi, eğer mazlum varsa, zulüm vardır. Ama söyleyin, mazlum yoksa, zulüm olur mu? Yani mazlum, yapılan zulme baş kaldırır, hayır, bunu bana yapamazsın diye canını, başını ortaya koyarsa, söyleyin, zulüm yapılabilir mi? Tarih boyunca kimi zulümlerde, yani mesela Yasir ailesine yapılan zulümlerde, ya da Bilal Hazretlerine veya benzerlerine yapılan zulümlerde zulüm varsa mazlum vardır diyebilir miyiz? Ama ne yapsın onlar? Nasıl baş kaldırabilsinler? Nasıl isyan edebilsinler? Nasıl karşı gelebilsinler? Eğer bu konuda mazeretlerini Allah kabul edecekse ki öyle inanıyorum, ondan dolayı onlara zulmedilmiştir. Sonra zalimler başlarına geleni elbette çekmişler ve sonra yine çekecekler. Burada kafirlerin, hainlerin, yani Müslümanlara Müslümanlığından dolayı zulmetmeye çalışanların zulümlerinden söz etmeyeceğim. Onlar zaten belalarını bulacaklar. Onlar zaten cezalarını çekecekler. Ben bir başka zulüm söz konusu etmek istiyorum. Hani karı kocanın birbirine ettiği zulümler. Ata evlat birbirine zulmedenler, özellikle kardeş kardeş yapılan zulümler, ortağın ortağa yaptığı zulümler, arkadaşın arkadaşa yaptığı zulümler, eline az biraz imkan geçenin ondan yoksun olana yaptığı zulümler, siz bilirsiniz onun gerisini de, ne dersiniz? Bütün bu zulümler konusunda mazlum duruma düşenler hemen ellerini, bütün benliklerini açıp, kendilerine zulmedene beddua mı etsinler? Helak et, kahret, mahvet, yok et, sürüm sürüm sürünsün, gözüne dizine dursun mu desinler? Bence Müslümanın ahlakına yakışmaz bu. Hem de madem ki mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur, madem ki mazlumun duasına karşı Cenab-ı Hak izzetim ve celalim hakkı için hemen olmasa da kesinlikle sana yardım edeceğim demiştir. Böyle duruma düşen Müslümanlar, ellerini açsınlar, seher vaktinin bereketinden yararlansınlar, o zalimin zulmünün bitmesine, bir daha kimseye zulmedememesine, artık bir daha zalim olamamasına Cenab-ı Hakk'a yalvarsınlar ki, hem kendileri kurtulsun, hem o adam ölünceye, kıyamete kadar bütün Müslümanlar onun zulmünden kurtulsunlar. Hem de o adam kendi zalim olma özelliğinden kurtulmuş olsun. Ne dersiniz? Adamın biri taktı kafaya. Evet, aman Allah'ım bana neler yaptı neler. Tamam, öyle ki hiçbir Müslüman bunu Müslümana yapmazdı. Hatta kafir bile yapmazdı. Maşallah. Evet, Allah Allah, estağfurullah. Tamam, yani sonuç ne? Sen de ona beddua edeceksin. Yani ibreti alem için o mahvolacak, perişan olacak, kahrolacak öyle mi? İstersen şöyle yap, hatta insanlara duyurarak, çünkü Allah sana bir dua hakkı vermiş, bu duayı sünnetten öğrendin de buna dayanarak, sen ondan destek alarak Allah'a o zalimin zulmünün bitmesine, onun iyi bir Müslüman olmasına, artık onun daha iyi bir Müslüman olması konusunda dua edeceğine kendini inandır da böylece Müslümanları kurtar. Sen zaten kurtulma makamındasın. Sana Allah zaten yardım edecek. Onun için zalim olanlar adına bu hadis, bak zulmetme kimseye, Allah ona yardım eder. Allah'ın yardım edeceğine sen zulmedersen, sen helak olursun diyelim. Eğer mazlum durumdaysa insanlar, kendilerine zulmedenler eğer her şeye rağmen gafletinden, aziyetinden, cehaletinden ama Müslüman olduğu halde zulmediyorlarsa, o dua haklarını onların kurtuluşu için kullansınlar. Ama bu arada elbette böyle bir zulmün Müslümanların ortamından kaldırılması için özel olarak Allah'a yalvarıp yakarsınlar. 251. İttequ firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ileri görüşlüğüne, feraseti konusuna dikkat edin. Kavrayış hızı karşısında kendinize o görüş doğrultusunda çeki düzen verin. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bakışı Allah'ın vahyinden kaynaklanır. Evet, üzerinde söz edildiğini duydum. Ama hayır, Peygamberimiz böyle dememiş ve fakat bu cümleyi böyle kurmamış diye tenkit edildiğinden haberdar olduğum bir hadisi size İmam Kudai'nin beyanıyla hadis diye arz ediyorum. İttaku firasetel mümin. Hadisler konusunda böyle bir anlayışım var. Evet, bir zata göre o hadis hadis ise, bir zat onun hadis olduğunu aramış, bulmuş, ben falandan duydum, inanıyor ve güveniyorum ki o da filandan duymuş, ona da inanıyoruz ki o da falan filandan derken aleyhissalatü vesselam böyle demiş diyorsa, bu adamın bu söz söylemeye yetkisi kadar, o söz dizininin hadis olmadığını beyan adına da bir başka muhterem zat söz söyleyebilir. Artık siz öteki sözü söylenmemiş kabul etmeyin ama bir iki sözün de hadis olduğunu kabul edebilirsiniz herhalde. Ben de ondan dolayı söyledim. İtteku firasetel mümin. Müminin firasetinden sakının. Dikkat edin. Müminde bir ileri görüşlülük vardır. Müminde bir firaset vardır. Müminde bir kavrayış hızı vardır. Müminin firaseti vardır ve hayatı öylece değerlendirir. İşte o sizin bunu bilmeden onunla beraberliğiniz konusunda uyarılan bir konudur. Müminin firaseti neymiş? Fe innehu yanzuru bi nurillah. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Nezareti Allah'ın nuru iledir. Allah'ın nuru mu? Biz bu tabiri bir yerlerden hatırlıyoruz galiba. Evet. Beraber yeniden okuyalım isterseniz. 24'ün sureyi açıyorsunuz. 35. ayete geliyorsunuz. Allahu nuru semavati vel ard diyorsunuz. Hatta 40. ayete kadar devam ediyorsunuz. Allah kime nur vermemişse artık onun nuru yok biliyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nuruyla hayatı gören, gözeten, Allah'ın nuruyla değerlendiren bir mümin için atlatabilirim. Aldatabilirim. Onun dediğinin anlamı yoktur. O bu konuda şöyle dese de benim için bir itibarı, bir değeri yoktur diyen insanlara Peygamberimizin sözünü yeniden hatırlatıyoruz. Düğünün derneğin için, alışın verişin için, kazanman ve harcaman için, evet ve hayırların, tamam ve devamların için, hayatı değerlendirdiğin her bir birim, hayatı yaşadığın her bir dönem için, dikkat et, eğer bir Müslüman senin hayat programın adına bir değerlendirmede bulunuyorsa, bak yanlış ama vazgeç, sen hata ediyorsun ya da sen yanılıyorsun diyorsa veya teşvik ettiği ya da sakındırdığı bir bölüm varsa, sen onu atlama, onu atlatma, sen ona kulak vermemezlik etme, sen onu duymamazlık etme, çünkü o Allah'ın nuruyla bakıyor hayata. Kimin kazancı güzel? Kimin değerlendirmesi iyi? Allah'ın nuruna dayananınkinden daha iyisi var mı? Allah'ın nuru Kur'an'dır. Allah'ın nuru vahidir. Allah'ın aydınlatmasıyla aydınlık bir dünyada yaşayan hayır ve şerri, zarar ve kârı elbette daha iyi bilir. Öyle olunca Böyle bir müminin firasetinden sakının, onu atlatmaya çalışmayın veya onu hiçe saymaya çalışmayın. Çünkü kaybeden siz olursunuz. Yeniden okuyorum. İttaku firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ileri görüşlüğüne, feraseti konusuna dikkat edin. Kavrayış hızı karşısında kendinize o görüş doğrultusunda çeki düzen verin. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bakışı Allah'ın nuru olan Allah'ın vahyinden kaynaklanır. 252. Uhsu fi veşhil meddahine turab. Ah, mümkün olsa. Yağ çekip yalakalık yapan dal kavukların yüzüne toprak saçın. Meddahin kelimesi, birisini met etmede dengeyi, düzeni bozan insan demektir. Aşırı övgücü. Yani bunu Türkçe'de, Türkiye Türkçesinde veya İstanbul Türkçesinde nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Hani belki biraz yöresel, biraz bölgesel olacak ama yalakalık yapmak diye, dal kavukluk yapmak diye bir tabiri bilirsiniz herhalde. Hani yağ çekenler. Aman Allah'ım. Mesela bir adamın bir çalışma masası, iş yerinde kendisine tahsis edilen bir masası var. O iş yerinin asıl sahibi belki farklı gelir endişeleriyle o masayı değiştirmek dilemiş. Onun yerine bir masa, bir başka masa vermiş. Bizzat kulaklarımla duyduğum bir meddahlık. Aa, maşallah. Yakıştı da doğrusu. Bakın arkadaşlar, masa adama, adam masaya yakışmadı mı? Ne kadar da güzel oldu. Demek önceden çok pis, berbat, pespaye bir masaymış, öyle mi dedim? Yok öyle değil, o zaman da iyiydi de dedi. Yani herkese mavi boncuk dağıtıyor adam. Mavi boncuk kimdeyse gönülcü ondadır çünkü. Böyle insanlar vardır bilirsiniz. Önüne gelene yağ çeker, arkadan yetişene de yine de bir yağ ayırmıştır. Yani onun için hiçbir problem yok. Böyle dal kavuklar vardır. Met etmede sınır tanımazlar. Önüne geleni, her bildiğini, her duyduğunu kendince met edecek, böylece şerefli olacaktır, karşıdakinden bir pay alacaktır. Zaten sanırım galiba böyle insanlar karşıdakini yücelttikçe, bak biz de yanınızdaysa, aynı familyadan dercesine, ondan benim de payım var demeyi istiyorlar. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu öğrendiğimiz hadiste, hani İmam Kuzai'nin beyanına göre diyordum ya, onun toplayıp ben falandan, o da filandan duymuş diye senediyle yazdığı kitabından alınan bu 252. sıraya konulan hadiste diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, böyle olanların yüzüne toprak saçın. Sus. Yüzün toprak olasıca. Sanki biraz ağır bir anlam da sezdim ben. Sanki sen toprağa gömülesin. Çok da hoş bir hareket değil. Tabi adamı öldürmek için değil, bu ahlakını öldürmek için. Evet, bu tür ahlak sahibi olanlar adına bir arkadaşın özel bir formülünü duymuştum. Özel eğitime tabi tuttuğu, ahlaklarını değiştirmek için sorumlu olduğuna inandığı bir grup delikanlıyla, hatta belki de 7-15 yaş arası çocukla beraber derse başlayacaklarında, bakmış ki onların kötü ahlakları veya istek ve arzuları bitmiyor. Çocuklar demiş, size birer kağıt dağıtıyorum. Bomboş dağıtmış. Sakın ha, adınızı sanınızı yazmayın. Yazmamışlar. Herkes kendisinde olan ve istemediği, bırakmak istediği, olmasın dediği, ben bu huyumu beğenmiyorum dediği, nesi varsa hepsini yazsın. Ne kadar varsa, en küçüğüne kadar, ama istemediğiniz şeylerin hepsini yazın. Yazdırmış. En son hatırladığınız, bak bildiğiniz, hadi birbirinize söyleyebileceğiniz, söyleyemeyeceğiniz her şeyi yazdırmış. Sonra bahçede bir çukur kazdırmış. İçine attırmış o kağıtları. Sonra da ateşe vermiş ve yakmış. Üzerine de toprak kapatmış. Biraz da ondan hatırladım zaten. Tamam bak çocuklar demiş. Sizin o kötü huylarınız yandı, bitti, kül oldu ve toprağa gömüldü. Bir daha yok, diriltmeyin onları demiş. Öyle yapsak, bu tür insanların yüzüne toprak satsak, olsa da satsak yaşadığımız bölgede toprağı da elimizden aldılar. Hatırlar mısınız? Hacca gidenler adına, eğer son gün şeytan taşlama işinden eğer vazgeçecekseniz, o son gün için topladığınız taşları orada şöyle toprağa gömüverin derlerdi. Öyle yazardı kitaplar. Saf ve samimi hacı olacak o heyecanlı Müslüman kardeşimiz, orada bir toprak bulsa da bu taşları gömsem diye uğraşırken, saatlerini harcıyor da bir karış toprak bulamıyor. Her yer yani topraktan arındırılmış olarak karşısına çıkıyor. Ne dersiniz, siz de meddahların yüzüne toprak saçacaksınız. Bulursanız, değilse bir formül bulun. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.